Ayrım 6, sayfa 56. Al Capone, John Cobbler. 1902 yılında hala para toplama işini sürdüren koca Jim, Armour Caddesi'nde ikinci sınıf bir genel ev işleten Victoria Moresco adında şişko, çirkin, orta yaşlı bir mamayla tanıştı. Victoria daha ilk görüşte vuruldu bu yakışıklı İtalyan esmerine. Evinde yönetici olarak çalışmasını teklif etti. Delikanlı bu işi memnuniyetle kabul etti. 2 hafta sonra evlendiler. Colosseum'un yönetimine geçen genel ev belediye meclisindeki koruyucularının da yardımıyla kısa zamanda gelişti. Yeni gelinin şerefine adını da Victoria olarak değiştirdiler. Bir süre sonra kendi adına da bir genel ev satın aldı. Derken bir tane daha. Çok geçmeden sayısız genel evin ya doğrudan doğruya sahibi olmuş ya da kontrolünü eline geçirmiş bulunuyordu. Genellikle 1 ya da 2 dolarlık ucuz yerlerdi bunlar. Ama zamanla Victoria, daha sonra da Saratoga, Levy'nin şık randevu evleri arasına katıldılar. Kızlarının kazandığı her 2 doların 1/20'si Colosseum'un cebine giriyordu. Aynı işi yapan birçokları gibi onun da genel evlerinin yakınında ya da evlere mahzenlerinden bağlantı kurulmuş birkaç meyhanesi vardı. Çalışan fahişelerin sayısı hiçbir zaman ihtiyacı tam olarak karşılamıyordu. Kızlar çok çabuk yıpranıyorlardı. Genel evlerde çalışan fahişelerin ortalama çalışma süresi 5 yılı aşmazdı pek. Çabuk yaşlanırlar, gittikçe daha ucuz evlere düşerler, sonunda en dibe, ya tahta kurusu yoluna ya da sokak fahişeliğine kayarlardı. Sonra içki, esrar ya da zührevi azalıklar tamamen bitirirdi kızları. Böylece sermayelerini sık sık yenilemek zorunda olan genel evciler beyaz esir ticaretine başvururlardı. Beyaz esir deyiminin tarihe Mary Hastings tarafından armağan edildiğini ileri sürenler vardır. 19. yüzyılın sonlarında çalışan Chicagolu bir mamaydı Mary Hastings. Bütün taşrayı dolaşır, genç kızları baştan çıkarırdı. 13 ile 17 yaş arasındaki kızlarda gözü vardı en çok. Bunlara Chicago'da iş bulacağını söyler, çoğunu kandırarak yanına alırdı. 3 katlı genel evinin kapısından içeri adımını atan kız mahvolmuş demekti. Önce çırılçıplak soyulup en üst katta bir odaya kapatılır, sonra da profesyonel bozuculara teslim edilirdi. Bunlar bir kez kızıl ırzına geçtikten sonra Mary Hastings onu ya kendi evinde kullanır ya da artık kızın yaşına ve güzelliğine göre 50 ile 300 dolar arasında değişen bir fiyatla başka genel evlere satardı. Kurbanlarından biri ele geçirdiği bir kağıt parçasının üzerine "Beni esir tutuyorlar" yazıp pencereden atmayı başarmıştı. Yoldan geçen biri kağıdı bulmuş, polise haber vermiş, kışla basılmış ve kız kurtarılmıştı. Bir gazetecinin bu olaydan esinlenerek beyaz esir deyimini icat ettiği söylenir. Polis baskınının Mary Hastings'e pek zararı dokunmamıştı anlaşılan. Aynı evde daha birkaç yıl çalışmaya devam etti. Günün birinde tutsaklarından 4'ü birden kaçıp başına türlü işler açınca meslekten ayrılmak zorunda kaldı. Beyaz kadın ticaretinin ülke çapındaki dağılımı hiçbir zaman istatistik olarak kesinleştirilmemiştir. Chicago Ahlak Komisyonu'nun yaptığı araştırmalardan iyi örgütlenmiş ülke çapında bir şebeke bulunmadığı, ancak birbiriyle az çok bağlantılı olan bir sürü küçük çetenin beyaz kadın ticareti yaptığı anlaşılmıştır. Ticaret geniş ölçüde eyaletler arası yapıldığından federal yetkililer işe el atmışlar ve 1910 yılında Millet Meclisi beyaz esir ya da öteki adıyla Mann Kanunu'nu çıkartmıştır. Bu kanuna göre bir kadını ahlaka aykırı niyetlerle bir eyaletten başka bir eyalete götürmenin cezası 5 yıl hapistir. Çeşitli eyaletlerin kendi ahlak kanunlarıyla bu federal kanun birleşince beyaz kadın ticareti bir hayli aksamış ama uzun yıllar büsbütün sonu alınmamıştır. 1910 ile 1914 yılları arasında Ahlak Komisyonu 77 mali olaya el koymuş ve bunları dosyalamıştır. Aşağıdaki örnek özellikle zalim beyaz esir tüccarlarının nasıl çalıştıklarını göstermesi bakımından dikkate değer. Dosya No. 5A, MB18, Nisan 1911'de Wisconsin'in küçük bir ilçesinden Chicago'ya gelmiş. Dediğine göre teyzesinde kalıyormuş, 2 ay hizmetçilik ve dikiş işlerinde çalışmış. F ile bir barda tanışmış, birlikte J'nin evine gitmişler. Orası randevu evi. F kendisiyle evleneceğine söz vermiş, o gece birlikte kalmışlar. Ertesi sabah J, randevu evinin maması, kıza yanında çalışmasını haftada kazanacağı 65 doların yarısını kendisine vereceğini söylemiş. Kız reddetmiş. Sosyal hizmetli kızı götürüp teyzesine teslim etmiş. 3 gün sonra F ile yeniden buluşmuş, yeniden J'nin evine gitmişler. Burada kız 5 ay süreyle fahişelik yapmış. J'nin kocası tarafından hamderiyle kırbaçlanmış. J kızın kazandığı bütün paraya el koymuş, içeride afyon içilen bir yer varmış. Dosya No. 39. Macaristan'da doğmuş, 1908'de Amerika'ya gelip 5 ay sonra New York'ta evlenmiş, 6 ay kocasıyla oturmuş. Adam çok içtiği ve kendisini dövdüğü için kaçıp Chicago'ya gelmiş. Kuzey kesiminde bir lokantada garson olarak çalışmış. Bohemyalılar mahallesinde kaldığı pansiyonda G, anlaşılan o da Bohemyalı ile tanışmış. 50 yaşlarında sakat bir adammış G, kıza H adında bir kadın yollamış, iki kadın ahbap olmuşlar. H, kızı daha iyi işler bulacağı gerekçesiyle güney kesimdeki genel evler bölgesine götürmüş. Anlaşılan bu bir tuzakmış. İyi iş olarak nitelenen de fahişelik. Kız tanımadığı erkeklerle yatmaya zorlanmış, evi terk etmesine engel olunmuş. Eski yargıçlardan John H. Lyle, The Dry and Leafless Years adlı kitabında Chicago gangsterleriyle ilgili anılarını anlatırken, genç bir belediye meclisi üyesiyken karıştığı bir olaydan da söz eder. Bir akşam benim bölgemde oturan bir delikanlı gelip yardım istemişti benden. 16 yaşındaki kız kardeşi haftalardır kayıptı. En son St. Louis'den bir mektup yollayarak rahat ve mutlu olduğunu, yeni bir işte çalıştığını yazmış. Ama ağabeyi kızın başına bir iş geldiğinden emindi. Öylesine üzgündü ki acıdım kendisine. Özel bir rafiye tutup kızı arattım, sonunda bir genel evde bulundu, Chicago'ya getirttik. Bitkin görünüşü, anlattığı hikayeyi doğrulayacak nitelikteydi. Bu güzel lise öğrencisi ailesini satın aldı, evin taksidini yatırmak için Levee semtinde bulunan bir emlak bürosuna gitmiş, yolunu kaybetmişti. Sokakta gördüğü bir adama yolunu sormuş, adam kızı bir lokantaya sokmuş, orada kahvesine bir ilaç atıp bayıltmışlar. Derken bir randevu evine götürmüşler. Söz konusu adam ırzına geçmiş, sonra da kızı evin sahibine 200 dolara satmış. Kıza devamlı verilen uyutucular kafasının iyiden iyiye bulanmasına yol açmış. Birkaç gün fahişi olarak kullanıldıktan sonra 400 dolara St. Louis'deki bir genel eve satılmış. Levy'nin en önde gelen muhabbet tellallarından biri de Morris Van Beaver adında giyimine kuşamına çok düşkün, züppe görünüşlü bir adamdı. Silindir şapkalı bir arabacının sürdüğü atlı arabasında gezerdi hep. Karısı Julia ile birlikte Armour Caddesi'nde iki ayrı genel ev işletirdi. 1903 yılında Colosimo ile Van Beaver birlikte çalışmaya karar verdiler. Yeni sermayelerin bulunmasıyla uğraşacak bir çete kurdular. New York, St. Louis, Milwaukee gibi kentlerde çalışan beyaz esir tüccarlarıyla temasa geçtiler. 6 yıl boyunca yüzlerce kız ithal ettiler Chicago'ya. Bunları ya kendi evlerinde kullanırlar ya da öteki evlere satarlardı. Colosimo gibi aşırı gösterişli bir yaşayı sürdüren yeni zengin bir İtalyanın er geç kara el çetesinin dikkatini çekmesi olağandı. Bazı yazarların yanlış olarak anlattıkları gibi ülke çapında bir cürüm çetesi değildi kara el. Kurbanlarının da genellikle sanıldığı gibi mafya, komorra ve de Sicilyalılar Birliği'nin cinsinden gizli bir topluluk da değildi. Kaba saba zorbalık metotlarıyla milletten para koparmak gibi eski bir İtalyan, daha çok da Sicilya geleneğinin Amerika'daki İtalyan göçmenlerine uygulanmasından başka bir şey değildi aslında. Amerika'da bu işe ilk başlayanlar kendi ülkelerinde de çeşitli sabıkaları olup sırf vatandaşlarından para sızdırmak için batıya göçen İtalyanlardı. Tek başına çalışanlar olduğu gibi beşer onar kişilik mali çeteler kurarak eskiden beri bildikleri zorbalıkları uygulayanlar vardı. Başlıca kurbanları Caffoni yani Güney İtalya'dan göçmüş olan cahil köylülerdi. Mafya ile eş olan tek yanları uyguladıkları terör tekniğiydi. Ama Karayel çetesiyle mafyanın aynı şey olduğunu sananların bu inancını bozmamaya dikkat ederlerdi. Mafyanın bütün İtalyan halkının içine salmış olduğu korkudan yararlanırlardı böylece. Gerçekten de İtalyanlar kelimeyi bile ağızlarına almaktan çekinecek kadar korkarlardı mafyadan. Amerika'da gelişen küçük İtalya çevresinde pahalı mücevherler takmak ya da özel araba kullanmak gibi zenginlik belirtileri göstermek demek, Karayel'in ürkütücü ilgisini çekmek demekti. Bu yüzden Amerika'da yerleşmiş olan İtalyanlar gayrimenkul almaktan çekinirlerdi. Onlar alacak bile olsa mallarını ipotek edecek, mesken kredisi verecek banka bulunmazdı. Karayel çetesi kurbanını seçtikten sonra acele para isteyen La Mano Nero imzalı bir mektup yollardı. Genellikle kamalar, kuru kafalar, iskelet kemikleri gibi korkutucu sembollerle süslerlerdi mektubunu. Bir de siyah mürekkebe bulanmış kocaman kara bir el basardı sayfanın altına. Mektuplar kimi zaman kısa sert bir dille, kimi zaman da eski zaman nezaketine uygun süslü bir dille yazılırdı. Örneğin Kuzey Chicago'nun kuzey kesimindeki küçük İtalya'da oturan ve emlak yatırımları yapan bayan Joseph Lupo günün birinde 25 bin dolara küçük bir apartman binası satın almıştı. Hemen hemen aynı tarihlerde kızı da aynı semtte bir apartman aldı. 6 hafta sonra bayan Lupo'ya şöyle bir mektup geldi. Kırmızı bir mendil içine 4 bin dolar koy, yanına kızından da 4 bin dolar ekle. Mendili perşembe gecesi tam 12'de Chicago Caddesi Köprüsü'nün batı ucuna bırak. Park Caddesi'nde yeni satın aldığım binayı gördük, pek beğendik. Sözümüze uymazsan orada bir bomba patlayacak. Binaya yazık olacak. Damadım Marino Modeni'ye de bu konuda hiçbir şey söyleme. Tehdidi aldırmayan bayan Lupo hemen Marino'ya haber verdi. Adamcağız fena halde korkmakla birlikte polise gitti. İki sivil polis söylenilen yerde bütün gece nöbet tuttular ama karaelciler görünmedi. Chicago'da başka bir karaelci Silvani adında bir Sicilyalı'ya yazdığı mektupta daha başka, daha süslü bir üslup kullanmıştı. Pek muhterem Bay Silvani, mektubumun sizi çok üzmeyeceğini umar, hayata karşı bir bağlılığınız varsa şahsıma 2000 dolar göndermek nezaketinde bulunmanızı rica ederim. Dolayısıyla bu parayı 4 gün içinde kapınızın önüne bırakmanızı en candan duygularla istirham ederim. Bunu yapmanız mümkün olmazsa bir hafta sonra bugün yeryüzünde ailenizin en ufak bir kırıntısı bile kalmamış olacaktır. Hürmetlerimi sunar, en derin dostluk duygularımın kabulünü rica ederim. Silvani de polise başvuracak cesareti buldu kendinden asılsa. Mektubun Joseph Gianita adlı birinden geldiği saptandı. South Racing Caddesi'ndeki evi polis tarafından basıldığında sürü tabanca, tüfek ve dinamit lokumu bulundu. Bütün bu delillere rağmen Gianita'nın suçu gene de ispatlanamadı. Karayel çetesinin Chicago'da işlediği suçların sayısı kesinlikle bilinememiştir hiçbir zaman. Polis bir ara faili bulunmayan her suçu Karayel'in üzerine atardı. Gene de sık sık yenilenen bir söylentiden ileri gidemeyen 1895 ile 1925 yılları arasında 400 İtalyanın kurşun, bıçak, sopa ve bombayla öldürülmüş olduğu iddiası gerçeklere uygundu büyük bir ihtimalle. Çetenin en azılı çağını sürdürdüğü 30 yıl boyunca yaralanan kurbanlardan kaçı yaşadı, kaç kişi tehditlere boyun eğerek istenilen paraları ödedi, bunu bilmek olanaksız işte. 25 Mayıs 1913 tarihinde Chicago Daily News gazetesinde yayınlanan bir makalede şöyle deniliyordu. Yılın ilk 93 gününde Spaghetti mahallesinde tam 55 bomba patlamıştır. Yapılan araştırmalardan anlaşıldığı kadarıyla bu 55 bombanın 55'i de şantaj amacıyla patlatılmıştır. Uzun yıllar İtalyan mahallelerinde görev yapmış bir dedektif arkadaşımızın anlattığına göre bombayla aklı başına getirilinceye dek direnen her bir kişiye karşılık en az 10 kişi istenilen paraları sessiz sedasız ödemektedir. Bütün bunların tahmini olduğunu baştan kabul ederek şöyle bir hesaplama yapalım. Demek ki 1 Ocak'tan beri 550 kişi Manonera'nın istediği parayı ödemiş, kirli eller 1000 dolardan aşağı istemezler hiçbir zaman. Ama biz diyelim ki söz konusu 550 kişinin hepsi de pazarlık yapmış, miktarı 200 dolara indirmiş. Bu durumda kara el 93 gün içinde 110 bin dolarlık bir kazanç sağlamış. Günde ortalama 1111 dolar eder bu. 5 tane şehir içi pulu, 1 dolarlık barut, 15 litre ikinci sınıf Chianti alkolü, bomba için bunlar kullanılır genellikle, için yapılan yatırım karşılığında bunca para kazanmak fena iş değil doğrusu. Belki de ayrıntılarıyla doğru değildir bu yaptığımız hesap ama global kazançları bakımından gerçeğin çok altındadır. Bu işleri bizden daha iyi bilen İtalyan vatandaşlar, Karaeli'nin yıllık kazancının hiçbir zaman yarım milyon dolardan aşağı düşmediğini söylemektedirler. Karael çetesinden biri tutuklandı mı bütün mahallelinin dili tutulurdu sanki. Aile fertlerine, konu komşuya, tanıkların hepsine birer mektup gelir, ağızlarını açtıkları anda başlarına gelecek korkunç bir felaketler bir bir sıralanırdı. Tutuklananın duruşmaya çıkması sağlanabilirse, bu sefer de savcı, yargıç, jüri üyeleri bir bir tehdit edilirdi. Bir karael cinayeti sanığı olan Joseph Bertucci'nin duruşması 22 Haziran 1909'da başlamıştı. Cinayete yardım suçundan onunla birlikte tutuklanan Bruno Nordi ile karısı sanık aleyhinde tanıklık yapmayı kabul ettiler nasılsa. Nordi tanık sandalyesine oturduğu anda duruşma salonuna giren bir adam elindeki kırmızı mendili havada şöyle bir sallayıp ortadan kayboldu. Bu olaydan sonra ne Nordi ne de karısı bütün ısrar ve ikazlara rağmen ağızlarını açmadılar. Mahkeme delil yetersizliğinden dolayı dağıldı. 8 Ocak 1910 tarihinde Benedetto Cinene adlı 60 yaşında bir İtalyan, Oak Sokağı 500 numaradaki evinde yatağında yatarken vurularak öldürüldü. Karakolda yapılan soruşturma sırasında öldürülen adamın akrabalarının her soruya verdikleri cevap aynıydı, ben bilmez. Damadı buna bile gerek görmeyip yalnızca omuzlarını silkmekle yetinmiştir. Yerli Amerikalıların yeni göçmenlere, özellikle İtalyanlara karşı besledikleri düşmanca duygular, kara el çetesinin marifetleri yüzünden daha da derinleşmekteydi. Bir takım demagoglar ve sansasyona meraklı gazeteciler, İtalyanların doğuştan suç işlemeye yatkın oldukları masalını bir kez daha attılar ortaya. Eski New York savcı yardımcısı Arthur Train, İtalya'da yaptığı 6 aylık bir geziden sonra bu konudaki fikirlerini McClure dergisinin Mayıs 1912 sayısında şöyle yayınlamıştı. İtalya'nın en güney bölgesinde doğup büyüyenler çoğunlukla cahil, tembel, yoksul ve boş inanlı olurlar. Öte taraftan çeşitli önemli sabıkaları olup da New York'ta saygıdeğer mevkileri yükselmiş, Güney İtalyalıların sayısı bir açıklansa, kendi vatandaşları bile şaşkınlıktan dona kalırlar. İşin aslına bakılırsa New York'ta olduğu gibi Chicago'da yerleşen çoğunluğu gene Napoli, Calabria ve Sicilya kökenli İtalyanlar arasında tutuklanan ya da mahkum olanların sayısı nüfuslarına oranla çok düşüktü. 1913 yılında Chicago'daki İtalyanların sayısı 59 bini bulmuştu. Aynı yıl küçük suçlardan dolayı tutuklananların sayısı 2972, mahkum olanların sayısı 1333 idi. 392 kişi ağır ceza suçlarından ötürü tutuklanmış, bunların 108'i hüküm giymişti. Her iki tür suç için de hüküm giyenlerin toplamı şehrin İtalyan nüfusunun %1'inin 1/10'unu oluşturmaktaydı böylece. Bu oran şehir konseyine bağlı cürüm komisyonu tarafından dikkate alınmayacak kadar küçük sayılmıştı. 1907 yılında Chicago'daki İtalyan kolonisinin ileri gelenleri zamanın İtalyan konsolosu Guido Sabetta'nın başkanlığında Akel Derneği adı altında bir dernek kurdular. Hem vatandaşlarına atılan iftiraları temizlemek hem de kara el çetesini ezmek gibi çifte amaçlı bir kuruluştu bu. Başka kentlerdeki İtalyan ileri gelenleri de izlediler bu örneği. Polis yetkililerine yardımcı olmak düşüncesiyle avukatlar, özel dedektifler tutan dernek birkaç kara elçinin hüküm giymesini sağladı ve en tehlikeli adamlardan sayılan 10 kişinin kentten sürülmesine ön ayak oldu. Ancak bu etkili başlangıçtan sonra her adımda bir engelle karşılaştılar. 1910 yılında kara elçiler 25 kişi öldürdüler. 1911'de 40, 1912'de 31, polis şüphelendiği bir sürü adamı tutukladı. İhbarcı olduğu söylenen bir adamın vurulmasından sonra tam 194 kişi tutuklandı. Ama rüşvet ve terör çok etkili bir biçimde yürütüldüğünden bir tek cinayet bile çözümlenemedi. Akel'in çabalarıyla içeri atılmış olan birkaç suçlu da birer birer vesayet altında serbest bırakıldılar. Karayel çetesinin dışarıda kalan üyeleri gerekli memurlara gerekli rüşvetleri dağıtmışlardı çünkü. Bu arada Akel Derneği'nin üyeleri de birer ikişer ayrılmaya başladılar. Boş yere bir sürü para harcamak işlerine gelmiyordu açıkçası. Öte yandan daha aşağı tabakadan olan İtalyanlar da vatandaşları arasında cürümün alıp yürümüş olduğunu açık açık itiraf etmekle kendilerine de leke sürüleceğinden çekinmeye başladıklarından Akel'i desteklemekten kaçınıyorlardı. Yerli Amerikalılara gelince onlar zaten hiçbir zaman desteklememişlerdi Akel'i. Karayel'in akıl almaz vahşiliği yalnızca İtalyanları hedef almaya devam ettikçe kim kimi öldürmüş, onlara neydi? 1913'te Akel tamamen dağıldı ve kara elçiler terör alanlarını genişlettiler. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66.